Ayrım 35. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 185. Esvapçıbaşı Sabit Bey'in Veliaht Yusuf İzzettin ve Padişah hakkındaki sözleri. 29 Eylül 1912 Pazar. Mektebi Kudat'ın dersleri dün başladı. Bugün sabahleyin birinci derse ki üçüncü sınıfa üç seneden beri okutmadığım cezai tatbikat dersine başladım. Vasati saat 11'de merkeze umumiye uğradım. Oradan Çorumlu Münir Bey'le umumi hapishaneye, şimdiki hükümet aleyhinde neşriyatından dolayı Tanin Muharriri Cahit Bey'in, bir ay ve mesul müdürü, eski Maliye Nazırı Cavit Bey'in 20 gün hapislerine divan-ı harpçe karar verilmiş ve umumi hapishaneye konulmuştu. Onların ikinci defa olarak ziyaretlerine gittim. Birinci ziyaretim Ramazan bayramının ikinci günündedir. Oradan çıktım, vasati saat 3.30'da köprüden hareket eden Haydarpaşa vapuruna geldim. İskelede Padişah Hazretlerinin esvapçı başısı Sabit Bey'i gördüm. Sabit çok zeki ve Padişah Hazretlerinin pek beğendiği ve güvendiği adamı olmak üzere tanınmaktadır. Hele Padişah Hazretlerinin hususi sırlarına vakıf olduğunu, saraya girip çıkanlar teslim ederler. Onun için sarayın hususi ahvaline dair olan sözleri önemsiz olamaz. Sabit Bey bana yaklaşarak görüşmeye başladık. Nereye gittiğini ve bugün nasıl olup da padişahın müsaadesine nail olabildiğini sordum. Zevcesinin adada oturduğunu ve bugün padişahın müsaadesiyle adaya gitmekte olup Maltepe yolunu seçtiğini beyan etti. Haydarpaşa'ya kadar vapurda ve Erenköy'üne kadar Şimendifer'de ikimiz hususi olarak görüştük. Sohbetimiz Şanlı Hanedanın hususi ahvaline ilişkin olup, bilhassa kendisinin iki hikayesi beni şaşırttığından kaydını faydasız göremedim. 1. Sabit Bey'in sözlerini mümkün olduğu kadar aynen yazıyorum. Veliaht Yusuf Efendi, geçenlerde Avrupa'ya giderken saraya vedaya geldi. O sırada Efendimiz maruzatının tetkikiyle meşguldü. Çit köşkünde istirahat etmelerini ferman buyurdu. Veliaht o köşkten bana haber gönderdi. Bir saate kadar vapur hareket edecektir, Sabit'e söyleyiniz arz etsin demiş. Ben de derhal huzura girdim, arz ettim. Efendimiz de hemen buyursun dedi. Veliaht'ın gelişinden evvel Efendimiz'e, veliaht hastadır, biraz iltifat buyursanız iyi olur Efendimiz dedim. Pekala olur buyurdu. Bu sırada veliaht geldi. Biz her zamanki gibi kapıları kapadık, dışarıya çıktık. İkisi yalnız kaldılar. Bir müddet mülakattan sonra veliaht çıktı. Fakat rengi bozulmuş, müteessirdi. Hayret ettim. Mabeyin memurları erkanı kendisini uğurluyordu. Onların arasından beni yanına çağırdı. Dedi ki, başkaları işitmeyecek derecede yavaş sesle, ''Galiba ben hastayım. Ben deli olmalıyım ki Padişah Hazretleri beni kucaklamadı. Ben bir iki defa kendisine yaklaştım, kucaklaşmak istedim. Padişah Hazretleri geriye çekildi. Demek ki ben deliyim, boğazına sarılırım diye korktu. Buna cevaben derhal, hayır efendim, Efendimiz sizi fevkalade sever. Ayrılıktan pek müteessirdir. Kucaklasaydı ihtimal ağlayacaktı. O vakit siz de ağlayacak, müteessir olacaktınız. Padişah Hazretlerinin maksadı sizi müteessir etmemek içindir dedim. Veliaht biraz rahatladı. Ben de ayrıldım ve padişahın huzuruna girdim. Olan biteni hikaye eyledim ve ilaveten, Efendimiz maşallah siz güçlü kuvvetli arslan gibisiniz. Veliaht yanınızda şu kadarcık. Onu aşağı tutarak veliahtın kısa boyunu gösterir tavırla, bir adamdır. Sıkı verseniz suyunu çıkarırsınız. Korkacak ne vardır? Bu adamı beyhude müteessir ettiniz dedim. Padişah Hazretleri kendisini metimden hazzetti. Hakkın var Sabit, şimdi vapura git. Kendisini müteessir etmemek için kucaklamadığımı söyle, gönlünü al buyurdu. Derhal bir arabayla rıhtıma gittim, vapura girdim. Veliahtın etrafında Vükela'yı gördüm. Kamara kapısından bir iki defa göründüm. Sonra yanına yaklaşarak kulağına Padişah Hazretlerinin sözlerini tebliğ ettim. Veliaht, çok memnun oldum, saygı ve hürmetlerimi arz eylerim dedi. Ben de saraya dönerek Padişah Hazretlerine keyfiyeti arz eyledim. Sabit Bey'in sözleri burada bitince ben merak ettim. Kucaklamadığından veliahtın bu kadar merak etmesinin sebebini anlayamadım dedim. Sabit Bey, çünkü veliaht geçen sene Avrupa'ya giderken Padişah Hazretleri kendisini kucaklamıştı. Onlar alışkanlıkların en ufak bir cüzüne bile dikkat ederler dedi. 2. Söz şehzadelerin hususi ahvaline intikal etti. Ziyaettin Efendi Hazretlerinin 4 haremi olup, ikisinin boşanmış ve ikisi nikahı altında bulunduğu ve boşanmış olanların da birlikte ve bir dairede oturduklarını, çünkü boşamış olduklarından çocukları olduğunu söyledi. Ben hayret ettim. Zaten bunlar cariyedir. Sonradan nikah edilmiş olsalar bile, efendilerine karşı hürmetleri bakidir. Boşanmak ne demektir? Bunların arasında ben boşanma tasavvur etmezdim. Karıların Osmanlı hanedanı üzerinde de mi tesirleri vardır dedim. Sabit Bey, karıların hanedan üzerlerinde tesirleri bizimkinden çok ziyadedir. Bunu ispat için size bugün vuku bulan bir vakayı hikaye edeyim diyerek aynen şu sözleri söylemeye başladı. Refikam rahatsız olduğundan adada oturuyor. Ben de ara sıra padişahın müsaadesini aldıkça gidiyorum. Bugün de müsaade buyuruldu. Demince, yani 2 saat evvel huzurdaydım. Padişah Hazretleri, Sabit sen adaya git, ben de 3. kadınla arka kapıdan çadır köşküne gideceğim buyurdular. Bir müddet sonra bu kararından vazgeçti ve buyurdu ki, vazgeçtim. 1. ve 2. kadınlar sonra arkadan bana yuha çağırırlar. Sabit'in sözleri bitti. Düşünce. 5. Mehmet Hazretleri gibi cidden halim bir padişaha karşı ne idükleri belirsiz birkaç cariyenin hürmet ve saygıdaki kusurlarından müteessir olmuştum. Bu satırları buraya yazmaya lüzum görmezdim. Şimendifer Erenköy'üne geldi, ben veda ederek ayrıldım. Sabit Maltepe'ye gitti, oradan adaya gidecektir. Ahmet Hakkı ile Ali Suat'ın İngiliz Mektebi'ne verilmeleri. 30 Eylül 1912 Pazartesi. Oğullarımdan Ahmet Hakkı ile Ali Suat'ın Nişantaşı'ndaki İngiliz Mektebi'ne yatılı olarak verildiği. Bugün sabahleyin vasati 11'de yeğenim Rıza ile beraber Nişantaşı'ndaki İngiliz Mektebi'ne gittik. Müdürle görüştük. Hakkı ile Suat'ı orada bıraktık. Akşama kadar orada kalacaklar. Bu geceyi Beşiktaş'taki büyük validelerinin ana tarafından hanesinde geçirecekler. Yatak takımlarını yarın göndereceğim ve yarından itibaren mektepte yatacaklardır. Mektep müdürüyle böyle karar verdik. Müdüre ve çocuklarıma veda edip ayrıldık. Akşam üzeri ben de kayınvalidemin hanesine gittim. Çocuklar da gelmişlerdi. Geceyi beraber geçirdik. 1 Ekim 1912 Salı. Sabahleyin Hakkı ile Suat'ı mektebe gönderdim. Ben de mektepte kendilerine lazım olan şeyleri hazırlayarak mektebe gönderdim. Bağa döndüm. 2 Ekim 1912 Çarşamba. Bugün hanemden çıkmadım. Birkaç günden beri çocukların mektep meselesinden yorgundum. İstirahat eyledim. 3 Ekim 1912 Perşembe. Bugün umumi toplantı günü olmak hasebiyle merkeze umumiye gittim. Yarın Sultanahmet Meydanı'nda akt olunacak miting heyetinin tayiniyle tertibatı kararlaştırıldı. benimle Cavit Bey'in de intihap komisyonuna dahil olmamıza Merkez-i Umumi karar verdi. Talat, Hüseyin Kazım, Doktor Nazım Beylerle Hallaçcan Efendi'den mürekkep olan bu komisyona bizim de devamımız kararlaştırıldı. Tütüncübaşı Ali Bey'in Sultan Abdülmacit'le Sultan Abdülhamit hakkında anlattıkları. 4 Ekim 1912 Cuma. Sabahleyin ayağından Nideli Galip Beyefendi ile 2. Abdülhamit'in tütüncübaşısı Ali Bey geldiler. Öğle yemeğini beraber yedik. Öğleden sonra Pendik'e kadar Şimendifer'le bir gezinti yaptık. Trenle Erenköy'üne geldik. Onlar Haydarpaşa'ya gittiler, ben ayrıldım. Bu Ali Bey kendi rivayetine göre 73-74 yaşlarındadır. Vücudu zinde, uzun boylu, sakalsız bir adamdır. Görenler 55 nihayet 60 yaşında zannederler. Fakat hakikatte 80 yaşında olmalıdır. Çünkü Abdülmecit merhumun Selanik'e seyahatinde mahiyetinde bulundurduğu veliahtı Abdülaziz ve kendi oğulları Murat Efendi, Abdülhamit Efendi ve Reşat Efendi'den her birinin hademesi bittabi beraber gitmişler. Bu Ali Efendi de o vakitte efendisi Abdülhamit mahiyetinde bulunmuş. 55 sene müddetle hizmetinde bulunduğunu söylüyor. Şu hale nazaran ferah ferah 80 yaşında olması icap eder. Her neyse, sadede gelelim. Ali Bey'den eski Hakan'a ait bazı hatıralar sordum. Hatırına gelenlerden bazılarını hikaye etti. Şöyle naklolunur. 1. Abdülmecit merhum içkiye pek düşkündü ve ekseri Hacı Hüseyin bağıyla küçük çiftliğe gider, akşamları o iki yerin birinde içerdi. Bir gün kendi oğullarına tesadüf etmiş, sigara içerlerken görmüş. "Ya siz tütün içiyor musunuz? Benim tütünümden size ayda beşer okka tütün tayin eyledim." dedikten sonra, "İçki içmeyiniz, içki fena bir şeydir. Ben hazım için akşamları bir iki kadeh içerim, siz de içerseniz o kadar içiniz, ondan ziyade içmeyiniz." demiş. Şehzadeler bunu müsaade manasına yorarak efendilerin dairesinde hep birden içki takımlarının tedarikinde bir faaliyet başladı. Bizim efendinin de 2. Abdülhamit içki takımlarını benimle arkadaşlarımdan Rıfat Efendi kim olduğunu sormadım. Beyoğlu'na giderek tedarik ettik. Ve Balat'ta bir Yahudi gayet güzel rakı çekermiş, onu da bulduk. Hasırlılarla rakıları da getirdik. Bundan biz hademeler daha ziyade memnunduk. Çünkü âlâ rakı içecektik. Bir gün Yıldız'da efendiler toplandı. Murat Efendi bizim efendiyi hiç sevmezdi. O gün çok içerdi. Gece dönerken Ketenci Hamamı'nın civarında bizim efendi arabadan düştü, fakat bir şey olmadı. Ertesi günü bizi çağırdı. İçki takımını kırınız, bir daha içmeyeceğim dedi. Hakikaten ondan sonra pek az içerdi. Bazı akşamları hazım için bir iki kadeh rom içerdi. 2. Abdülhamit efendiliği zamanından beri Yıldız'ı pek sever. Pederi Abdülmecit'in saltanatı zamanında Yıldız Kasrı'na sık sık giderdi. Orada tavuk, güvercin, diğer hayvanatı toplattı. Onlarla eğlenirdi. Pederine efendinin derslerine çalışmadığını, kuşlarla eğlendiğini söylerler. Sultan Mecit kızar, "Hamit bir daha Yıldız'a gitmesin." buyurur. Bekçibaşı'ya buyruk tebliğ olunur. Halbuki efendiye haber verilmez. Bir gün her zamanki gibi Yıldız'a gittik, kapıyı kapalı bulduk, açtıramadık, yasaktır dediler. Oradan geriye döndük. Efendi bundan pek alındı. "Bir daha gelmem, burada ne kadar hayvanat varsa size verdim." dedi. Bize de hepsini aramızda paylaştık. 3. Sultan Mecit Selanik'e gittiği vakit bizim efendi de beraberdi. Aynaroz'a dahil olduk. Orada efendiler alay elbisesi giydiler. O vakit şehzadelerin feslerine sorguç takılırdı. Bizim efendinin sorgucunu İstanbul'da unutmuşuz. Cümlemizi bir telaştır aldı. Efendiler de bizim efendiyi eğlenceye başladı. Hele Murat Efendi pek çok eğlendi. Şimdi babamız tekdir edecektir dediler. O zamanlar valiler de sorguç takarlardı. Sonradan baş mabeyinci olan, o zaman Abdülhamit'in lalası Osman Bey'i geceleyin Selanik'e gönderdik gitti. Oradan valinin sorgucunu getirdi. Alay esvabını ikmal ettik. Oradan Selanik'e gittik. Reşat Efendi, bugün Ali Cenap Padişah nişanını düşürmüş. Abdülmecit Hazretleri, bir nişanını bile muhafazaya muktedir değil misin diye tekdir eyledi. 4. Abdülhamit kadınları severdi fakat pederi gibi mağlup değildi. Pederi Abdülmecit merhum bir gün Yıldız Kasrı'na gitmişti. Şehzade Süleyman Efendi merhumun validesi kendisini kabul etmemiş, oradan dönmeye mecbur kalmıştı. Şehzade Süleyman Efendi merhumun validesinin ismi Serfiraz Kadındır. Gayet güzeldi. Hatta Sultan Mecid merhumun onun hakkında şiirleri bile vardır. 5. Abdülhamit şehzadeliğinde bir gün Yıldız'da geziyordu. Kayıkla havuz içinde eğlenirken kayık devrildi, suya düştü. Havuz derindi. Yusuf Bey namında bir arkadaşımız vardı. Gayet iyi ve mert bir adamdı. Osman Bey ile arası pek fenaydı. Yusuf Bey derhal suya atladı, efendiyi kurtardı. Tahta çıktıktan sonra bir gün ben mahiyetinde olduğum halde o havuzun civarında gezerken bana dedi ki, ben şu havuza düşmüştüm, Yusuf Bey kurtardı. Halbuki tahta çıktıktan sonra Yusuf Bey'i sürmüştü. Padişahın bu sözünden Yusuf Bey'i affedeceğini hissettim. Fakat bir şey söyleyemedim. Bunu baş mabeyinci Osman Bey duymuş. Birkaç gün sonra padişaha der ki, efendim bir rüya gördüm. Derin bir kuyunun dibinden bir ses işittim. Kimdir diye sordum. Benim, efendisine hıyanet eden Yusuf Bey diye cevap aldım. Osman Bey'in bu rüyası yalandır. Fakat yalan bir rüya ile biçarenin affına mani oldu. Osman Bey cidden fena ve çingene bir adamdı. 6. Abdülhamit son zamanlarında işten bıktı. Adeta saltanatı, işlerini bütün bütün İzzet Holo'ya teslim etti. Bir de bazı adamlardan korkardı. Hatta bir gün ben kapının önündeydim. İçerideki odada Abdülhamit'le mabeyincilerden Ragıp Bey vardı. Kulağımla işittim. Ragıp Bey padişaha diyordu ki, ben istikbalimi temin edemezsem sonra benim halim ne olacaktır? Ben namusumu senin uğrunda feda ettim. Hem de bu sözleri sert bir çehreyle söylüyordu. Buna mukabil padişah hafif bir sesle, canım ne oluyorsun? İstikbalin için temin edilmesin, sabrediniz diyordu. Hayrette kaldım. Ragıp Bey huzurdan çıktıktan sonra niçin böyle yaptığını sordum. Sen bilmezsin, ona öyle yapmayınca olmaz dedi. Bir de Lütfü Ağa'dan korkardı. Onu da darılırsa ortalığı isyana kaldırmaya muktedir zanneylerdi. Onun için her sözünü dinler ve istediğini yapardı. 5 Ekim 1912 Cumartesi. Sabahleyin Necmettin Bey'in yazıhanesine uğradım. Yarım saat kadar oturdum. Ayrılırken Necmettin bana dedi ki, bugün Talat'ı görürsen akşam üzeri vakti olursa beni burada görsün. Ben peki dedim, oradan Merkezi Umumi'ye gittim, arkadaşları buldum. Saat 4'e kadar müzakere ettik. 4'te Talat Bey'e söyledim. O da hadi beraber gidelim dedi. Birlikte çıktık. Necmettin Bey'in yazıhanesine geldik. Bir saat kadar oturduk. Yolda Talat Bey'le konuşurken yarın Edirne'ye gideceğinden bahsederken oraya vardığında evvela bedel vereceğini, sonra gönüllü yazılacağını söyledi. Ben senin bu hareketin Merkezi Umumi'nin kararına aykırıdır çünkü bedel vermeye karar verdi dedim. Talat, hayır aykırı değildir çünkü bedel vermeye karar verdi. ben de bedel vereceğim, sonra gönüllü olarak nefer yazılacağım dedi. Ben, öyle değildir. Merkez-i Umumi'nin kararı, senin burada memlekete hizmetin daha faydalı olduğundan buradan ayrılmamak üzere bedel vermek içindir dedim. Ve ilave olarak, madem sen Merkez-i Umumi'nin kararına muhalefet edeceksin, ben bugünden Merkez-i Umumi'ye haber veririm dedim. Talat telaş etti. Canım siz Merkez-i Umumi'de ne zaman karar verir ve telgrafla çağırırsanız gelirim. Ben karara muhalefet eder miyim? Latife olarak söylüyorum dedi. Bu sözlerle Galata Köprüsü'nü geçmiştik. Tramvay merkezinin arkasında Beyoğlu'na gider, cadde üzerinde bir geçit içinde bir bıçakçı dükkanına gittik. Oradan kasaturaya benzer bir bıçak almak istedi. 1,5 lira istediler, pahalı olduğundan alamadı. Oradan çıktık, Necmettin Bey'in yazıhanesine geldik. Bir müddet sonra Hacı Evliya Efendi de geldi. Sonra dördümüz beraber çıktık, köprüye kadar geldik. Talat yarın Edirne'ye gideceğinden köprü başında birbirimizi öperek ayrıldık. Necmettin Bey ile Talat İstanbul tarafına doğru gittiler. Necmettin Paşa Bahçesi'ne gidecekti, Talat Bey de hanesine. Benle Evliya Haydarpaşa iskelesine geldim. 10 dakika kadar Evliya ile konuştum. O da Eyüp'e gitti. Ben de Erenköy'ündeki haneme geldim. Eski Tütüncübaşı Ali Bey'in hikayelerinden mühim bir hikayesinin daha buraya naklini münasip gördüm. 7. 31 Mart hadisesinde Bahriyeli Ali Kabuli Bey'in Yıldız Sarayı önünde şehadeti vakası malumdur. O gün Kamil Paşa'nın oğlu Sait saraydaydı. Ali Kabuli Bey'i getirdikleri zaman Sait'e dedim ki, ''Sen Bahriyelisin hem de padişahın nezdinde makbulsün. Sözün geçer, şu adamı kurtar.'' Sait bana, ''Senin ne vazifen, bırak ne yaparlarsa yapsınlar. Bunun gibi daha Bahriye'de birkaç hınzır vardır. Onları da gebertmelidirler.'' dedi. Padişahla askerin ne konuştuklarını bilmiyorum. Fakat Abdülhamit, Ali Kabuli'nin karakola götürülmesini söyledi. Odasına çekildi. Onu müteakip, feci cinayet vakası vuku buldu. Ben şaşırdım. Orada yüksek sesle, ''Yazık, bugünü de mi gördük? Bir padişahın sarayı önünde adam öldürüyorlar.'' dedim. Yanıma derhal Burhanettin Efendi gelerek, ''Sus, şimdi içeride işitecektir.'' diye pederini işaret etti. Ben de, ''Bu işi yapan yılan Sait'tir. Hep onun başı altındandır.'' dedim. Burhanettin Efendi, ''Canım sus, işitirlerse sonra hakkında fena olur.'' diyerek beni susturdu. Burhan Efendi fena çocuk değildir. Lakin Kamil Paşa'nın oğlu Sait adeta bir yılandır. Düşünce. Ali Bey'in hissiyatına nazaran Ali Kabuli Bey'in şehadetinde eski Hakan'ın suikastı yoktur. Ve merhumun şehadetine sebep Ali Bey'in itikadına göre Kamil Paşa'nın oğlu Sait Bey'dir. Ve o günde sarayda olduğunu söylüyor. Gerçi Ali Bey'in fikir ve görüşü yabana atılmazsa da eski Hakan'a 55 sene hizmet etmiş, birçok ekmek ve nimetini yemiş bir adam olmasına nazaran sözlerinde mümkün olduğu kadar efendisini müdafaa ettiği görülüyordu. El-Uhdetu Alerravi Dipnot, sorumluluk söyleyene aittir. Söyleyenin yalancısıyım. Mealinde Arapça söz. 35. ayrımın sonu. Sayfa 193.